Ayrım 11, sayfa 103, büyük kapatılma. Die große Einsperrung, Le Grand Enfermement. Meinberg'le söyleşi, Fransızcaya çeviren Çavi. Tagesanzeiger Magazin, No. 12, 25 Mart 1972, sayfa 15, 17, 20 ve 37. Yapısalcı felsefe çalışmalarınızla GIP'deki yükümlülüğünüz arasında bir ilişki var mı? Önce ben yapısalcı değilim. Yapısalcı olduğumu hiçbir zaman söylemedim. Hatta yapısalcı olmadığım gerçeği üzerinde sık sık durdum ve bunu birçok kez hatırlattım. Hiçbir şey, yayımladığım şeyler içinde kesinlikle hiçbir şey, hiç ne yöntemlerimde ne herhangi bir kavramımda uzaktan da olsa yapısalcılığı hatırlatır. Benim yapısalcı olduğumu sanmak için insanın adının Piaget olması gerekir. Peki o halde yapısalcı olduğunuza dair genel kanı nereden kaynaklanıyor? Bunun bir aptallık veya saflık ürünü olduğunu sanıyorum. Size yapısalcı filozof etiketini yapıştıran Piaget mi oldu? Pek sanmıyorum, o bunu beceremez, zavallı. O asla bir buluş yapmadı. O halde şöyle diyeyim. GIP'deki yükümlülüğünüzle basitçe felsefi çalışmanız arasındaki ilişki, yoksa tarihçi olarak mı nitelendirilmek istersiniz? Siz tahmin edin. Ne biri dedim ne de diğeri. Yapısalcılık hakkında söylediğim şeyi, bir yapısalcı olmadığımı, hiçbir zaman olmadığımı ve sadece budalaların ve safların adları Piaget olabilir, benim yapısalcı olduğumu iddia edebileceğini açıkça belirtirseniz sevinirim. Budalalar, saflar ve cahiller. Genellikle bu etiket kendi güncelliklerini kaybedenler tarafından kullanılıyor ve başkalarını böyle yargılıyorlar. Ama bu değerlendirmeler ilginç değil, ciddi şeylerden söz edelim. Buyurun. Teorik çalışmalarımla GIP'deki çalışmam arasında hiçbir ilişki kurulmazsa sevinirim. Buna çok önem veriyorum. Fakat muhtemelen bir ilişki var. Deliliğin tarihinde incelediğim şeyin 17. yüzyılda kapatılma diye adlandırılan Batı toplumunun bu tekil fenomeniyle bir ilişkisi var. Batı'da hiç yapılmamış en alt üst edici tablolardan birinin Franz Hals'un Naipler tablosu olduğuna inanıyorum. Üzerine Claudel'in çok güzel şeyler söylediği olağanüstü bir resim. Bir anlamda klasik dönemin dahice bir buluşu olan çok orijinal bir pratiğe gönderme yapar. 16. yüzyıl sonu, 17. yüzyıl başı. Farklı türde uygarlıklar olduğunun söylenebileceğini sanıyorum. Sürgün eden medeniyetler, yani kabahatlere, suçlara veya tahammül edilemez insanlara, onları toplumdan kovarak, sürgün ederek tepki gösteren toplumlar. Sonra katleden toplumlar vardır, işkence eden toplumlar vardır. Bu bireylere işkenceyle veya ölüm cezasıyla karşılık veren toplumlar vardır. Ardından kapatan toplumlar vardır. Bu türden çok toplum olduğunu sanmıyorum. Orta çağda pratik anlamda hapishanelerin olmadığını biliyorsunuz. O dönemde hücreler her şeyden önce bir tür mahkeme bekleme odasıydı. Birini teminat almak için, ardından öldürmek için veya başka tarzda cezalandırmak için veya serbest kalabilmek için fidye ödesin diye kapatıyorlardı. O dönemde hücre bir geçiş yeriydi. Ölüme veya ölümü parayla satın alarak özgürlüğe doğru geçiş. Hapishanenin kendi başına bir ceza olacağı düşüncesi orta çağa tamamen yabancıydı ve bu türden uygulamalar o toplumlarda yoktu. Kapitalizm başlangıçta yeni sorunlarla, özellikle el emeği, işsizlik sorunlarıyla karşı karşıya geldiğinde ve 17. yüzyıl toplumları Fransa'da, Almanya'da, hatta İngiltere'de büyük isyanlarla tanıştıklarında sadece bu dönemde kapatmaya başvuruldu. Niçin? Çünkü eski isyanları bastırma yöntemi artık elverişli gözükmüyordu. O zamana kadar normal olarak insanları katleden ve aynı zamanda mülkleri ortadan kaldıran bir ordu gönderiliyordu. Öyle ki bu tür işgaller mülk sahiplerini olduğu kadar küçük insanları da etkiliyordu. Mutlak bir katliamdı bu. Ordu her şeyi yok ederek haftalar veya aylar boyu ülkede kalıyordu. Yerle bir ediyordu. Büyük toprak sahipleri vergi tahsil edemiyordu. Bu genel bir ekonomik felaketti. Farklı bir sonuç elde etmek için hapishane o zaman bulundu. Şöyle ki, hapishaneler nüfusun bir bölümünü tehlikeli bularak elemeye imkan tanıyordu. Ancak bu eleme, isyancı bölgeler işgal edildiğinde olduğu gibi feci ekonomik sonuçlara yol açmıyordu. Bu bir anlamda bir korunma. Orta Çağ'da hücreler ve hapishaneler çoktan vardı. Fakat oraya insanlar yargılanıncaya kadar, fidye ödeyinceye kadar veya infaz edilinceye kadar kapatılıyorlardı. Hücrelerde kaderlerini bekleyen çok az sayıda mahkum vardı. 6.000'den fazla kişinin sürekli olarak kapatıldığı 17. yüzyıl Paris'inde olduğu gibi kitlesel kapatmalar henüz yoktu. O dönemde 300 bin nüfusa sahip Paris için büyük bir rakam. Bu demografik ve ekonomik sonuçlara yol açıyordu. Çünkü kapatılanlar kimlerdi? Yersiz, yurtsuzlar, sabit işi ve evi olmayanlar. Dolayısıyla kapatılmadan kaçmak için bir meslek icra etmek, düşük de olsa ücretli bir işi kabul etmek gerekiyordu. Sonuç olarak en düşük ücretler hapis tehdidiyle stabilize ediliyordu. Elbette bunun siyasi ve toplumsal sonuçları önemliydi. Çünkü böylece ajitatör olarak adlandırılan herkes elenebiliyordu. Dolayısıyla olağanüstü zarif bir çözüm, tabii eğer bu alanda zariflikten söz edilebilirse, doğmakta olan kapitalizm döneminde mucize bir ilaç. İnsanlar bir mahkemeden geçmiyorlar, doğrudan hapsediliyorlardı. Doğrudan. O dönemde geliştirilen ve yarı hukuki bir işlev yerine getiren kurum olan polis sayesinde. Gücü neredeyse mutlaktı. Paris'te polis müdürünün dilencileri ve yersiz yurtsuzları sorgusuz sualsiz kapatma gücü vardı. Deliliğin Tarihi kitabınızda betimlediğiniz bu arka plandan yola çıkarak daha sonra karşınızda hapishanelerin güncel işlevini mi buldunuz? Başka bir araştırma konusuyla daha rahat ederdim. 68 Mayıs'ından sonra baskı ve hukuki kovuşturma sorunu giderek daha keskinleştiğinde bunun bende bir tür şoka neden olmuş ve bir hatırayı canlandırmış olması muhtemeldir. Çünkü zaten 68 Mayıs'ından önce daha 17. yüzyılda var olan oldukça genel bu tür kapatmaya geri dönüldüğü izlenimi vardı. Çok geniş takdir yetkileriyle bir polis kurumu. O dönemde hiç ayrım yapmadan yaşlılar, sakatlar, çalışamayan veya çalışmak istemeyen kimseler, eşcinseller, akıl hastaları, müsrif babalar, hayırsız evlatlar kapatılıyordu. Hepsi birden aynı yere kapatılıyordu. Sonra 18. yüzyıl sonu ve 19. yüzyıl başında Fransız devrimi döneminde ayrımlar yapıldı. Akıl hastaları tımarhaneye, gençler ıslah evlerine, suçlular hapishaneye. Bunlara bir de tüm bir ayrımcı önlemler bütünü, ikametgah yasakları eklenir. Ve günümüzde henüz çok iyi anlayamadığım nedenlerle genel ayrımsız bir tür kapatmaya geri dönülüyor. Nazi toplama kampları bu yeni kapatılmanın kanlı, şiddetli, insanlık dışı biçimini gösterdiler. Yahudiler, eşcinseller, komünistler, serseriler, çingeneler, siyasi ajitatörler, işçiler hepsi aynı kampta. Ve günümüzde aynı şeyin daha gizli, daha örtülü bir biçimde, görünüşte bilimsel bir tarzda oluştuğu görülmekte. Sovyetler Birliği'nin ünlü psikiyatri tımarhaneleri bu tarzda işlemeye başlıyor. Fransa'da sosyal danışman, eğitimci, doktor görünümünde olan fakat sonuçta polis olan insanlar tarafından yönetilen çok insancıl, çok tıbbi, çok bilimsel gibi görünen tüm o kurumlar, koruyucu merkezler, tehlikedeki gençler için yurtlar, görünürde çok farklı bu geniş meslek yelpazesi içinde bunları birbirine bağlayan ortak bir işlev saptanır, zindancının işlevi. Tüm bu mesleklerin ortak işlevi ne hakikaten suçlu ne de hakikaten patolojik olan marjinal varoluşların gözetlenmesi, sürgü altında tutulmasıdır. İlk bakışta 19. yüzyılbaşı ayrımcılığının yelpazesi bir insanileşmeye yol açmıştır. Akıl hastaları ve güç çocuklar diye adlandırılanlar gerçek anlamdaki suça eğilimlilerden ayrıldılar. Fakat diğer yandan hapishane şeması gözetim altındaki ıslah evlerine, tımarhane ve kışlalara kadar uzandı. Kapatma tekniğinin genel bir uygulamayla tanıştığını söyleyelim. Tımarhanelerde, kışlalarda, liselerde de görüldü. Örneğin şu anda Collège de France'da yasal tıbbi işler üzerine bir seminer yapıyoruz. 1835'te belirgin olarak akıl hastası olan katilleri savunan avukatlar görülür. Yargıçlara şöyle derler: önemli olan bu adamın kapatılmasıdır. Müvekkilimin şahsi durumunda buranın bir hapishane veya bir tımarhane olmasının önemi yoktur. Eğer tercihen onu bir tımarhaneye kapatmanızı sizden rica ediyorsam, bu ailesinin şerefine leke gelmesin diyedir. 1835'teki bir avukatın gözünde hapishane ile tımarhaneye kapatılma arasında fark olmadığı açıkça görülmektedir. Eğer sizi anladıysam, başka tür bir kapatılma da serserileri çalışmaya zorlamak ve onları fabrikalara koymaktı. Diğerleri, emperyalizmin bu başlangıç dönemlerinde yeni iş alanları açmak amacıyla kışlalara gönderilmişlerdi. Manchester kapitalizminde üretici güçlerin gelişmesi ile farklı kapatılma teknikleri arasında bir ilişki saptadınız mı? Bu benim için batıdaki cezai takiplerin getirdiği muammalardan biridir. Büyük kapatılma genel olarak kapitalist toplumda uygulandı. Bu çok arkaik ve kendini haklı çıkaramayan bir şeydir. Sonuçları görünür biçimde çok masraflıdır. Günümüzde Fransa'da 30 bin mahkum olduğunu herkes kabul etmektedir. Bunun yaklaşık 3-4 bini kelimenin gerçek anlamıyla suçludur. Geri kalanı küçük hırsızlar veya piyasaya karşılıksız çek sürenler, küçük işler yapanlardır. Onlar için kapatılmanın pahalı, arkaik ve ağır yöntemlerine gerçekte ihtiyaç yok. Görüyorsunuz, demek ki hapishaneye ilişkin dev bir örgütlenme var ve bunun sonuçta iktisadi bir ihtiyaca cevap verip vermediği sorulabilir. Çünkü dar anlamda cezai düzlemde bunun varlığı haklı çıkarılmış değildir. Hapishanelerin bu kalıcı 30 bin kişisinin yanında yılda 100 bin kişinin de gelip geçici olarak eklendiği ve bu 100 binin de düzenli olarak geldiği kabul edilirse, Fransa'da kabaca 300 bin kişinin hapishaneden geçtiği ve oraya geri dönecekleri kabul edilebilir. Bu, Fransız nüfusunun %1'ini bile temsil etmez. Dolayısıyla 50 milyonluk bir nüfustan 300 bin kişinin çıkarılmasının ekonomik açıdan ne getirebileceğini görmek zor. Örneğin trafik kurbanlarının sayısıyla karşılaştırıldığında mahkumlar bir ağırlık oluşturmaz ve buna rağmen toplum buna çok önem veriyor. Hapishaneler ve hapishane gardiyanlarından oluşan bu pahalı aygıt var ve bu eleştirilmek istendiğinde, saçmalığı gösterilmek istendiğinde iktidardaki insanlar nasıl bir sertlikle tepki gösteriyorlar. Tüm toplum da tepki gösteriyor. Basında kampanyalar patlak veriyor. Belki bu kapatılanların suçluluğu karşısında kendi masumiyetlerini açıkça ortaya çıkarmak amacıyla günah keçilerine ihtiyaç duyan masumların derin bir psikolojik ihtiyacıdır. Bilmiyorum, mutlaka bir nedeni vardır. Şimdilik benim üniversitedeki çalışmam kapsamında Orta Çağ'daki ceza sistemiyle ilgileniyorum ve bugün, belki daha erken görmediğim için biraz safım, işin püf noktasını buldum. Söz konusu olan malların müsaderesidir. Orta Çağ ceza sistemi mal dolaşımına neredeyse bankadan daha çok katkıda bulunmuştur. Krallık iktidarının yerleşmesinin belirleyici etkenlerinden biri bu oldu. Çünkü krallık iktidarı hukuksal bir iktidar da olduğu ölçüde müsaade edilen malların ya tümünü ya da önemli bir bölümünü koruyordu. Ve krallık iktidarının yayılması, yani mutlak monarşinin yerleşmesi, ulusal zenginliklerin krallık iktidarı tarafından tek elde toplanması veya en azından büyük bölümünün denetlenmesi, tüm bu süreç ceza sistemi aracılığıyla gerçekleşti. Bunu anlayabilirim. Fakat günümüzde artık bu söz konusu değildir. Günümüzdeki ceza sistemi tarafından malların müsaade edilen kısmı kesinlikle önemsizdir. Bunun nedenlerini araştırıyorum fakat henüz açıkça göremiyorum. Orta Çağ ceza sisteminin rolü neredeyse ilkel toplumlarda ensestin yasaklanması kadar önemliydi. Ensestin yasaklanmasının amacı da malların, özellikle çeyiz ve gelinlerin çeyiz dışı mallarının dolaşımını sağlamaktı. Niçin sizi modern ceza infazlarının alanına yöneltmeyecek tarihsel bir çalışmayla meşgul olmayı tercih edeceğinizi söylüyorsunuz? Bulun bakalım. Bu benim için bir gizem. Organik olarak şimdiki zamanın praksisine sürükleyen bilimsel bir çalışma, uzmanlar ve züppeler için denemeler yapmaktan her şeye rağmen daha yararlıdır. Eğer GIP ile ilgileniyorsam, bu tam da fiili bir çalışmayı bir üniversite gevezeliğine ve kitapların çiziktirilmesine tercih ettiğimdendir. Bugün deliliğin tarihinin günümüz dönemine kadar uzanacak bir devamını yazmak benim için ilginç değildir. Buna karşılık mahkumlardan yana somut politik bir eylem bana anlamlı gelmektedir. Mahkumların mücadelesine ve sonuçta onları hapishaneye koyan sisteme karşı bir yardım. Şu anda söylediklerinizi daha eski açıklamalarınızla karşılaştırmak bana ilginç geliyor. 1966'daki bir röportajda şöyle diyordunuz. Sartre kuşağını kuşkusuz cesur ve cömert, hayata, siyasete, varoluşa tutkuyla bağlı olarak hissediyorduk. Fakat biz başka bir şey, başka bir tutku keşfettik. Kavram ve sistem diye adlandırdığım şeye olan tutku. Madeleine Chapsal ile söyleşi. La Quantiane Literati, No. 5, 16 Mayıs 1996, sayfa 14. O dönemde bu apolitik, angaje olmayan bir yapısalcılığa inanmak olarak anlaşılıyordu. O zamandan bu yana birçok şey kökten değişti. Bunun nedeni benim kuşağımın muhtemelen Sartre'ın kuşağına yaklaşmış olmasıdır. Daha bir hafta olmadı. Sartre ve ben mahkumların bize göndermiş oldukları bir bildiriyi Adalet Bakanlığı önünde halka okumak için gösteri yaptık. Elbette ben değiştim. Fakat Sartre da değişti kuşkusuz. Çünkü o zamana kadar benim yazmış olduklarımın tarihin bir reddi, bir değillemesi olduğuna inanmıştı. Bugün buna inanıyor gibi gözükmüyor. Ben değiştim için mi? Bilmiyorum. Sizi Adalet Bakanlığından kovdular. Adalet Bakanı Pleven ile mi konuşmak istiyordunuz? O adamla konuşmuyoruz. Mahkumları aldattı. Söz verdi ve tutmadı. Yalan söyledi. Plevenle konuşmak kesinlikle yararsız. Adalet Bakanlığındaki gösterinin sembolik bir değeri vardı. İki veya üç gazeteci, radyocu vesaire vardı. Fakat doğal olarak açıklamamız radyoda yayımlanmadı. Sistemin tipik özelliği bu. Haber sistemi açıklamalarınızı hasır altı ediyorsa, bugünkü ceza sistemine karşı etkili olarak nasıl savaşabilirsiniz? Güç bir çalışma bu. Dilediğiniz cezaevi üzerine bir makale yazın diye bana bin kez söylendi. Ve ben, lanet olsun, bu beni ilgilendirmiyor diye bin kez cevap verdim. Buna karşılık eğer gazetelere mahkumlar tarafından kaleme alınmış, şunu şunu istiyoruz diyen bir metin önerilse bunu yayımlamıyorlar. La Cause du People bile mahkumların bir metnini sansürledi. Onların düşüncelerine uymuyordu. Onlar çatılara çıkıp isyan etmeyi tercih ediyorlardı. Mahkumlar konuştuğunda bu fazlasıyla sorun yaratıyor, Sartre ile birlikte okuduğum metin La Cause du People tarafından yayımlanmadı. Çünkü mahkumlar konuştuğunda biz de tartışmanın merkezinde oluruz. Demek atılması gereken ilk adım mahkumlara söz vermektir. Bugün Kızıl Yardım üyeleri GIP'nin bildirilerini pazarlarda dağıtıyorlar. Bunu yaparken Kızıl Yardım'ın ırkçılık karşıtı kampanyasına oldukça anlayışla yaklaşan ılımlı insanların hapishaneler üzerine kampanyaya ilgi göstermediklerini fark ettiler. Bu itler için dört yıldızlı oteller mi inşa edelim türünden tepkiler işitildi. Bizzat proletaryanın suça eğimliliğinin kurbanı olduğunu tamamen açıktır. Elbette biriktirdikleri son kuruşu bir Solex satın almak için çalan genç, bir suça eğilimli için, tipin teki için yaşlılar hiçbir özel şefkat duymaz. Fakat bu genç adamın Solex satın alacak kadar yeterli paraya sahip olmamasının sorumlusu kimdir? Ve ikinci olarak illa bir Solex satın alma arzusundan kim sorumludur? 19. yüzyıl proletaryayı bastırmanın kendi spesifik biçimini uygulamıştı. Çeşitli siyasi haklar verilmişti. Toplantı özgürlüğü, sendikal haklar. Fakat tersine burjuvazi proletaryadan iyi bir siyasi davranış ve açık isyandan vazgeçme vaadi elde etmişti. Halk kitleleri cılız haklarını ancak egemen sınıfın oyun kurallarına boyun eğerek uygulayabilirler. Öyle ki proletarya burjuva ideolojisinin bir bölümünü içselleştirmiştir. Şiddet kullanımı, isyan, suça eğilim, alt proletaryayla toplumun marjinalleriyle ilgili bölüm. Bugün bir ilk kavuşma yaşanıyor. Proletaryanın bir bölümü ile marjinal nüfusun entegre olmamış bölümü arasında bir uzlaşma. Tersine Komünist Parti'nin tepkileri dikkate alındığında proletaryanın siyasi bilince sahip bölümünün alt proletaryaya, marjinaller topluluğuna karşı açıkça mesafe aldığı görülüyor. Bu bir anlamda doğru. İdeoloji işçi sınıfı üzerinde giderek daha fazla baskı yapıyor. Şu düzen, erdem, yasaların kabulü, uygun olanla uygun olmayan ideolojisi. Doğru, bu ideoloji giderek daha içselleştiriliyor. Fakat bununla birlikte şaşırtıcı olan plebeyen nüfusun aşırı marjinal tabakalarının siyasi bilinç edinmeleridir. Örneğin Paris'in bazı semtlerinde banliyölerdeki şu genç çeteleri, onlar için suça eğimlilik durumları ve marjinal varoluşları siyasi bir anlam kazanmaktadır. Suça eğilimlilerin açıkça suça eğimlilik alanında durmaları siyasi bir bilinç kanısına varmayı sağlar mı? Bu bilinç vardır. Örneğin Renault'da günümüzde adli sicili olan binden fazla genç işçi vardır. Yakın bir tarihe kadar bunu saklıyorlardı, utanıyorlardı. Geçmişleri hakkında kimse bir şey bilmiyordu. Günümüzde bundan söz etmeye başlıyorlar ve bir iş bulmadaki güçlükleri veya bir işi bulduklarında karşılaştıkları güçlükleri adli sicilleriyle açıklıyorlar veya önceden mahkum olanların her zaman işten ilk atılanlar olduklarını veya en pis işlerin onlara dayatıldığını açıklıyorlar. Bu, yeni plebeyenlerin ortaya çıkışına bağlı olan tamamen yeni bir durum. Dahası, mahpusluk koşullarından söz etmek için Nancy'de halka açık bir mitingde söz almış olan eski mahkumları ele alın. Nancy'de, Tulle'de, Lille'de, Poitiers'de halka açık mitingler oldu ve mahkumlar orada sık sık söz aldılar. Falanca hapishanede 2 yıl, filancada 5 yıl kaldım demek için kürsüye çıkıyorlardı. Örneğin geçen çarşamba Mutualite meydanında yapılan mitingi ele alalım. Katılanlar gürültücü sempatizanlardan oluşuyorlardı. Çok kapalı bir genç goşistler ortamı. Bu miting hem ilginç hem de hayal kırıklığı yaratıcıydı. Çünkü Paris'te ilk kez adlarını vererek 10 veya 12 eski mahkum, mahkumlukları hakkında düşündükleri şeyleri kamuya söylemek için söz aldılar. Bu noktada bu özellikle ilginçti. Ayrıca hayal kırıcıydı. Çünkü şu anda 4 yıllık bir tür gelenek var. Mutualiteye veya söylendiği üzere mutuya gidilir, daima aynı goşist katılımcılar vardır ki ayrıca o gece her zamankinden daha kötü davrandılar. Doğal olarak biraz etkilenmişlerdi. Üçte biri sürekli gevezelik ediyor, gidip geliyordu. Mutu'da normal düzensizlik. Önlerinde meydana gelen şey tamamen önemsizdi. Önemli olan Mutu'da olmaktı. Toplantı GIP tarafından örgütlenmemişti. Kasım'da biz bir şeyler örgütledik, katılanlar biraz farklıydı. Gençler ve kültür evlerindeki, köylerdeki, dar çevrelerdeki, pazarlardaki yerel tartışmalar bize daha ilginç geliyor. Bu daha verimlidir. Goşist ritüel kısırdır. Bir köydeki saat 11 ayini ne kadar inancın yoğunluğunun barometresi ise, bu tür kitle toplantıları da o kadar devrimci hareketliliğin barometresidir. 1966'daki bir söyleşide şunu söylediniz. 17. yüzyılın bakış açısına geri dönülüyor. Şu farkla, insanı Tanrı'nın yerine koymak değil, fakat anonim bir düşünce, öznesiz bilgi, kimliksiz teori. Bu teoriden yola çıkarak özne ortadan kalkmışken siyaset alanında hala etkin olunabilir mi? Bana öyle geliyor ki bunun mantıksal sonucu bir uyuşukluk ve güçsüzlük duygusudur. Bilgiyle yetinmek, eylemi inkar etmektir. Kısacası yapısalcı tefekkür. Tersine bu sadece kişiselleştirmeden vazgeçme anlamına gelir. Fakat bu hareketsizlik demek değildir. GIP'de bunun anlamı şudur. Hiçbir örgütlenme, hiçbir şef yoktur. Hakikatte sadece adının 3 harfiyle var olan anonim bir hareket kalsın diye her şey yapılır. Herkes konuşabilir. Konuşan kim olursa olsun bir sıfatı veya bir adı olduğu için değil, söyleyecek bir şeyi olduğu için konuşuyor. GIP'nin tek sloganı söz mahkumlaradır. 1966'da şöyle dediniz. Günümüzdeki felsefenin amacı, düşünceden önceki o düşünceyi, bütün sistemlerden önceki sistemi gün ışığına çıkarmaktır. Dönüp dolaşıp eskiden söylediğim şeylere gelmeyin. Onları dile getirdiğimde çoktan unutulmuşlardır. Unutmak için düşünüyorum. Geçmişte söylediğim her şey kesinlikle önemsizdir. Bir şey kafada güçlü şekilde tüketildiğinde yazılır. Düşünce cılızlaşır, o zaman yazılır. Yazdığım şey beni ilgilendirmez. Beni ilgilendiren şey yazabileceğim ve yapabileceğim şeydir. Bununla birlikte okurlarınızın sizin geçmiş düşünceleriniz hakkında düşünmelerini, onların devamını düşünmelerini engelleyemezsiniz. Düşüncelerinizi gelişmelerinin hangi noktasında gelişmeye devam eden Foucault için ilginçliğini yitirmiş ve önemsiz kabul etmek gerekir. Umurumda değil. Beni kaygılandıran şey, sorunuz da beni bu yüzden biraz rahatsız etti. Bana bunu önceden söylediniz. Bu söylediğiniz şey, şu diğer düşüncenin doğal gelişimi denebilmesidir. Deliliğin tarihi ile GIP'deki çalışmam arasında hiçbir ilişki olmadığını bana söylerseniz bu beni rahatsız eder. Bugün yaptığım şeyle çelişkide olabilecek, yazmış veya söylemiş olabileceğim mümkün ve hayali bütün cümleleri de sıralayabilirsiniz. O zaman size sadece şu cevabı veririm. Birinci olarak beni ilgilendirmiyor ve ikinci olarak hoşuma gidiyor. Demek istediğim şu ki, önce söylediklerimle aynı şeyi söylemediğim için kendimi ne saldırıya uğramış, ne eleştirilmiş, ne de rahatsız hissediyorum. Ve bu benim hoşuma gidiyor. Çünkü kendi söylemimle narsistik bir ilişkim olmadığını kanıtlıyor. Sizi çelişkilere hapsetmek değil söz konusu olan, beni ilgilendiren aslında sizin bugün bir filozofun çalışmaları hakkında ne düşündüğünüz. Bir filozofun çalışmaları hakkındaki fikrim mi? Fikrim filozofların çalışmadığıdır. Filozofu niteleyen şey gerçeklikten uzaklaşmasıdır, ona yaklaşamaz. Felsefeyi ve belki de filozofları yıkmak çok zaman alır. Felsefe çoktan yıkıldı. İnsanların entitenin bütünselliğinden, yazıdan, gösterenin maddiliğinden ve benzeri diğer şeylerden söz ettikleri küçük, belirsiz bir üniversite bilim dalından başka bir şey değil. Üniversite dışında var olan ve Sartre'ın dediği gibi bütünselleştiren ciddi bir çift felsefe hala vardır. Evet, Sartre bütünselleştirdiği her yerde gerçeklikten uzaklaşıyor ve belirli bir sorunu yakaladığı, belirli bir stratejisi olduğu, mücadele ettiği her seferinde gerçekliğe yaklaşıyor. Sartre ve diğer militanlarla birlikte yürüttüğünüz GIP'nin kavgası toplumun merkezini, üretim ve temellük ilişkilerini değil, çevresini hedefliyor. Fransa'da aynı sınıf iktidarda kalırsa mahkumların durumu değişebilir mi? Hayır. İktidardayken mahkumiyet koşullarını değiştirmek niçin istensin? Tuğl hapishanesinde meydana gelen isyan sırasında yabancı ülkelerden gelen destek mesajları aldı. En ciddi teşvik İsveç'teki Uppsala hapishanesinden geldi. Bu demektir ki hapishanelerdeki isyanların sorgulattığı şey televizyonun olması veya olmaması, futbol oynamaya izin verilmesi gibi ayrıntılar değil. Tersine kapitalist toplumda marjinal plebeyenin statüsüdür. Düşkünlerin statüsüdür. Günümüzde GIP ve marjinal nüfusun diğer sorunları için davaya katılmak isteyen çok sayıda genç var. Fakat onlarda eksik olan şey analizdir. Çünkü KP veya genel olarak Fransız Marksist geleneği, marjinallerle ilgilenmeye, sorunlarını anlamaya ve taleplerini temsil etmeye hiç yardım etmedi. Goşistler de bu çalışmayı yapmaktan büyük tiksinti duyuyorlar. Başlamakta olan bu siyasi mücadeleye bir anlam bulmak amacıyla analizlere ihtiyacımız var. Model bir hapishane tanıyor musunuz? Hayır, fakat Fransa'dakinden daha iyi hapishaneler var. İsveç'te 15 yıl önce Uppsala'dan Stockholm'a giden yol üzerinde çok konforlu bir Fransız okul binasına denk düşen bir yapı gördüm. Sorun model hapishane veya hapishanelerin ortadan kalkması değil. Günümüzde bizim sistemimizde marjinalleşme hapishane tarafından gerçekleştiriliyor. Bu marjinalleşme hapishaneyi ortadan kaldırmakla otomatik olarak yok olmayacaktır. Bu durumda toplum bir başka araç oluşturuverirdi. Sorun şudur, günümüz toplumunun nüfusun bir bölümünü dışarıya itiş sürecini açıklayan bir sistem eleştirisi sunmak. İşte sorun. Cilt 2, sayfa 296-306, çeviren Işık Ergüden.